Ayrım 7.
Sayfa 63. O bizim bu şekilde alçak sesle konuşurken karısıyla iki kızı, dolgun ve iştah kabartan sarışınlar, ara ara lafın ortasından burasından girip onu hararetle destekliyorlardı. Uzun lafın kısası istenmiyorduk. Aramızda duygusal ve arkeolojik değerler uçuşuyordu, birden güç kazanmışlardı. Nuarsör'de gecenin bu saatinde onlara karşı çıkabilecek kimse de olmadığına göre, belediye başkanının yakalamaya çalıştığı hayaletlerdi onlar. Vatanperver, ahlaki sözcüklerle desteklenen, ancak hemencecik kayboluyorlardı. Bizim korkaklığımıza, bencilliğimize ama aynı zamanda da gerçekliğin ta kendisine yenik düşerek. Nuarsör belediye başkanı dokunaklı çabalarla tüketiyordu kendini. Görevimizin derhal cehennemin dibine siktir olup gitmek olduğuna bizi ikna etmek için canla başla uğraşıyordu. Bizim binbaşı Penson kadar kaba olmasa da kendi çapında en az onun kadar kararlıydı. Sonuçta tüm bu güç sahiplerinin karşısına çıkarabileceğimiz tek kesin şey olsa olsa ikimizin de ölmek ve yanmak konusundaki isteksizliğimiz olurdu. Cılız bir gerekçe, hele bu tür şeylerin savaş sırasında pek sözü edilemeyeceği düşünülürse. Dolayısıyla başka ıssız sokaklara dönmek zorunda kaldık. Sonuçta o gece karşıma çıkanların hepsi bana ne mal olduklarını göstermişlerdi. Bendeki de ne şans diye hayıflandı Robinson. Yolda giderken görüyorsun işte, şimdi sen şöyle bir Alman olabilmiş olsaydın, nasıl olsa iyi çocuksun. Beni mutlaka esir alırdın ve bu işi de böylece halletmiş olurduk. İnsan savaş sırasında kendi kendinden kolay kolay kurtulamıyor. Ya sen, dedim ona, sen Alman olsaydın sen de esir almaz mıydın beni? O zaman belki onların askeri madalyasını bile kazanırdın. Eminim Almanca garip bir adı vardır o askeri madalyaların, değil mi? Hala yolumuzun üstünde bizi esir olarak kabul etmeye hazır kimse olmadığı için sonunda mecburen gidip küçük bir parktaki banka oturduk ve Robinson Leon'un sabahtan bir cebinde taşıyıp ısıttığı konserve ton balığını yemeye koyulduk. Artık çok uzaklarda top sesi duyuluyordu ama gerçekten çok uzaklarda. Keşke hepsi birden, yani tüm o hasımlar kendi köşelerinde kalıp bizi rahat bırakabilselerdi burada. Sonra bir de rıhtım boyunca ilerledik. Derken yarısı boşaltılmış mavnaların karşısına geçip suyun içine fışkırta fışkırta işedik. Atı hala dizginlerinden tutup peşimizden sürüklüyorduk. Koskoca bir köpekmiş gibi ama köprünün yakınında salcının tek göz evinde yine bir şiltenin üzerinde bir ceset daha vardı. Yapayalnız bir Fransız, atlı avcı birliği binbaşısı, üstelik suratı biraz da şu Robinson'u andırıyordu. Ne de çirkin yahu diye dikkatimi çekti Robinson. Ben ölüleri hiç sevmem. İşin ilginç tarafı diye yanıtladım onu. Biraz seni andırıyor. Seninkine benzer uzun bir burnu var. Üstelik sen de ondan pek genç sayılmazsın. O senin gördüğün şey biraz da yorgunluktan. İster istemez hepimiz birbirimize biraz benziyoruz. Ama eğer beni daha önceden görmüş olsaydın, her pazar bisiklete bindiğim dönemlerde yakışıklı heriftim. Eh, bir baldırlarım vardı ki moruk. Spor yapmaktan, biliyor musun? Kalçaları da geliştirir bu spor. Çıktık, ona bakmak için yaktığımız kibrit sönmüştü. Gördün mü? İş işten geçti. Gördün mü? Uzun, grili yeşilli bir çizgi uzaktan yamacın doruğunu şimdiden belirginleştiriyordu. Kentin sınırında, gecenin ortasında. Gün ağrıyordu. Bir gün fazla, bir gün eksik. Bundan da tüm diğerlerinden olduğu gibi yakayı sıyırmak gerekecekti. Günler hepsi de gitgide daralan çembere benzeyen şeylere dönüşmüşlerdi. Üstelik hepsi de kurşun parçaları ve yörüngeleriyle doluydu. Yarın akşam da buralara uğrarsın belki ha, ne dersin diye sordu bana ayrılırken. Yarın akşam diye bir şey yok ki moruk, sen kendini general mi sandın? Ben artık hiçbir halt düşünmüyorum deyiverdi sonunda. Hiçbir şey, duydun mu? Sadece ölmemeyi düşünüyorum. Bu yeterli. Diyorum ki kazandığın her gün kar hanesine yazılmış bir gündür. Haklısın. Eyvallah moruk. İyi şanslar. Sana da iyi şanslar. Belki yeniden görüşürüz. İkimiz de ayrı ayrı savaşa döndük. Sonra neler oldu neler. bugün anlatılması kolay değil. Çünkü bugünün insanları artık asla onları anlayamazlar. Takdir edilmek ve saygı görmek için yangından mal kaçırırcasına sivillerle iyi dost olmak zorunda kaldım. Çünkü savaş ilerledikçe onlar geride, gitgide daha da adileşiyorlardı. Paris'e döndüğümde bu durumu hemen anladım. Bunun yanı sıra karılarının iyice kızıştığını, ihtiyarların çenelerinin düştüğünü, bir de ellerin sağda solda onun bunun götünde ceplerinde dolaştığını anladım. Geridekiler savaşanların mirasına konuyordu. Şan, şöhret ve buna kahramanca acı çekmeden katlanmanın yolları çabucak öğrenilmişti. Kah hasta bakıcı, kah acılı anası kimliğindeki anneler artık koyu renk uzun başörtülerini takmadan bir de belediye görevlisi aracılığıyla bakanın onlara tam zamanında ulaştırdığı küçük diplomaları yanlarına almadan hiçbir yere gitmiyorlardı. Sonuçta her şey bir şekilde düzene giriyordu. Özenle hazırlanmış cenaze törenleri sırasında da herkes pek üzgündü elbette. Gel gelelim, insan yine de konulacak mirası, yakın zamanda çıkılacak tatili, alımlı ve söylenene bakılacak olursa ateşli dolu düşünmeden de edemiyordu. Hala yaşamını sürdürmeyi de, inadına, uzunca bir süre, hatta belki asla gebermemecesine, kim bilir. Cenazeyi izlerken herkes sizi şapkasıyla göstere göstere selamlar. Hoş bir şeydir bu. Zaman artık terbiyeli davranma, saygıdeğer görünme, yüksek sesle gülmeme zamanıdır. Yalnızca için için sevinebilirsiniz. Buna izin var. İçinden olursa her şey serbest. Savaş zamanında asma katta dans edebileceğine, mahzenlerde dans ediliyordu. Savaşanlar bunu daha rahat katlanıyorlardı. Bu işi seviyorlardı. Gelir gelmez istedikleri buydu. Kimse de bu tavırları kuşkulu bulmuyordu. Aslına bakılırsa kuşku uyandıran biricik şey kahramanlıktır. Kendi bedeniyle kahramanlık. Oldu olacak yem olarak oltanın ucuna takılan solucandan da kahramanlık yapmasını talep edin. Ne de olsa da bizim gibi pembe, soluk ve gevşek. Bana gelince artık halimden şikayetçi değildim. Hatta kazanmış olduğum askeri madalya, yaralanmam falan filan sayesinde özgürleşmekteydim bile denilebilir. Nekaat dönemindeyken getirmişlerdi bana madalyayı, hem de hastaneye kadar. Hemen o gün tiyatroya madalyamı sivillere göstermeye koştum oralarda. Bayağı etkileyici oldu. Paris'te görülen ilk madalyalardı bunlar. Olay yaratmıştı. Hatta opera komikte, fuayesinde Amerika'dan gelen tatlı Lola'yla da bu vesileyle tanışmıştım. Ar damarımın tamamen çatlamasında ona borçluyum. Öyle bazı tarihler vardır ki yaşamasaydım da olur diyeceğiniz aylar arasında öne çıkıverirler. Opera komikteki şu madalya gününün benim yaşantımdaki yerine gelince belirleyici olmuştur. İşte onun yüzünden, Lola'nın yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'ni bayağı merak eder oldum. Ona bir çırpıda sorduğum ve doğru dürüst yanıt vermediği sorular yüzünden. İnsan kendini yolculuklara böylesine kaptırmaya görsün. Ne zaman dönebiliyorsa o zaman, ne halde dönebiliyorsa da o halde döner. Sözünü ettiğim dönemde herkes Paris'te kendi küçük üniformasına sahip olmak istiyordu. Üniformasız kalan bir tek tarafsızlarla casuslardı. Onlar da zaten neredeyse aynı kişilerdi. Lola'nın da vardı kendi resmi üniforması, hem de gerçek, çok sevimli bir üniforma. Kızıl haçlarla süslenmişti her tarafı, kol ağızları, dalgalı saçları üzerine hınzırca hep yan yatırarak yerleştirdiği minnacık polis beresi. Otel müdürüne sır verir gibi söylediğine bakılırsa, Fransa'yı kurtarmak için bize yardım etmeye gelmişti. Tabii gücünün yettiği kadar ama tüm yüreğiyle. Birbirimizi anlamakta hiç güçlük çekmedik. Ne var ki tam olarak anladık da denemez. Çünkü yürek gücüyle yapılan işler bana bayağı sevimsiz gelmeye başlamıştı. Beden marifetiyle yapılanları yeğliyordum. Mesele bundan ibaret. Yürek gücünden olabildiğince uzak kalmakta yarar vardı. Bunu bana iyi öğretmişlerdi. Savaşta, hem de nasıl. Bu dersi unutmaya da hiç niyetim yoktu. Lola'nın yüreği yumuşacık, zayıf ve coşkuluydu. Vücuduysa pek tatlı, pek muhabbetliydi. Haliyle ona olduğu gibi, yani tümüyle sahip olmam gerekmişti. Aslında iyi kızdı Lola. Ancak aramıza savaş girmişti. İnsanlığın yarısını muhabbet olsun olmasın, öbür yarısını mezbahaya yollamaya yönelten o rezil müthiş hınç. Öyle olunca bu tür bir saplantı kaçınılmaz olarak ilişkilerde sorun yaratıyordu. Nekaat dönemini olabildiğince uzatmaya kararlı olan ve çarpışmaların ateşli mezarlığındaki nöbet sırama dönmeye hiç niyeti olmayan bendenizin gözünde. Katlimizin saçmalığı kentte attığım her adımda daha da çarpıcı olarak belirginleşiyordu. Her tarafı inanılmaz boyutta bir hinoğunluk hin sarmıştı. Ancak bu kapandan kurtulma şansım yok denecek kadar azdı. Yırtılabilmek için gerekli ilişkilerin hiçbirine sahip değildim. Tanıdıklar listemde yalnızca yoksul insanlar vardı. Yani ölümleri kimsenin umurunda olmayan insanlar. Lola'ya gelince paçayı sıyırmama yardım etmek için ona güvenilemezdi. Öyle bir hemşireydi ki o, bu tatlı çocuktan daha savaşkan bir yaratık, belki ortalan dışında, düşlemek dahi olanaksızdı. Daha önceden kahramanlıkların çamur bulamacına batmamış olsaydım, onun o sevimli jandark havası beni belki heyecanlandırır, imana gelmemi sağlardı. Ancak Place Clichy'de askere yazıldığımdan beri her türlü sözel ya da gerçek kahramanlık bana artık dehşetengiz ölçüde itici geliyordu. İyileşmiştim, tamamen iyileşmiştim. Amerikan askeri birliğinin hanımlarının rahat etmesi için Lola'nın da dahil olduğu hemşireler grubu Pirates Oteli'ne yerleştirilmişti. Üstelik ona, özel olarak da ona, daha büyük kolaylık olsun diye bizzat otelin içinde özel bir birimin idaresinin sorumluluğu verilmişti. Bunu sağlayacak ilişkileri vardı. Paris hastaneleri için hazırlanan elmalı lokma tatlıları biriminin. Her sabah binlerce düzinesi dağıtılıyordu bu şekilde. Lola bu tatlı görevi bir süre sonra bayağı tatsız şekilde sonuçlanacak olan belli bir gayretkeşlikle yerine getiriyordu. İtiraf etmek gerekir ki aslında Lola ömründe hiç lokma tatlısı yapmamıştı. Öyle olunca da bir sürü paralı aşçı tuttu, bir iki denemeden sonra da lokmalar teslim edilebilecek hale gelebildi. Tam zamanında şuruplu, tam kızarmış, tatlı, tam ağzınıza layık. Dolayısıyla Lola'nın tek yapacağı şey çeşitli hastanelere dağıtılmalarından önce tatlarına bakmaktan ibaretti. Lola her sabah saat 10 olur olmaz uyanır, banyosunda yaptıktan sonra aşağı mahzenlerin bitişiğinde en diplerde bulunan mutfağa inerdi. Bunu her sabah yapardı, altını çiziyorum. Hem de sırtında yola çıkmasından kısa bir süre önce San Francisco'lu bir dostunun ona hediye etmiş olduğu sarı siyah Japon kimonosundan başka hiçbir şey olmaksızın. Sonuçta her şey yolunda gidiyordu ve gerçekten de tam savaşı kazanmak üzereydik ki günün birinde öğle yemeği saatinde onun allak bullak olduğunu gördüm. Tabağını eline bile sürmek istemiyordu. Beklenmedik bir facia, ani bir hastalık kaygısıyla telaşa düştüm. Kendisini özen dolu sevgime emanet edip içini dökmesi için ona yalvardım. Düzenli aralıklarla bir ay boyunca lokma tatmış olmanın sonucunda Lola en az bir kilo şişmanlamıştı. Nitekim kullanılmak zorunda kalan fazladan deliğiyle küçücük kemeri faciaya tanıklık ediyordu. Derken sıra gözyaşlarına geldi. Elimden geldiğince onu teselli etmeye çalışırken o heyecanla taksiye atlayıp muhtelif yerlerdeki nice eczaneyi dolaştık. Rastlandı bu ya. Tüm tartılar acımasızca söz konusu kilonun gerçekten de alınmış olduğunu doğruluyordu. İnkar edilemez biçimde. Bu durumda onun tam tersine avanta peşinde olan başka bir meslektaşına bu hizmeti devretmesini önerdim. Lola büyük bir ayıp ve bir tür asker kaçaklığı olarak gördüğü bu uzlaşmanın lafının bile edilmesine tahammül edemedi. Hatta büyük amcasının da 1677'de Boston'a ulaşarak daha sonra ebedi bir üne kavuşacak olan Mayflower gemisinin, Mayflower Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kalıcı yerleşim birimlerini kuran göçmenleri taşıyan gemi, mürettebatından olduğunu bunu tam da bu vesileyle açıkladı. Dolayısıyla böyle bir olayın anısına saygı gereği mütevazi olmakla beraber yine de kutsal sayılabilecek lokma görevinden kaçmayı aklından bile geçirmesi kesinlikle söz konusu olamazdı. Gel gelelim o günden itibaren lokmaları yalnızca ucundan dişler oldu. Bu arada dişlerinin tümü de düzgün ve pek sevimliydi. Bu şişmanlama korkusu işin tüm tadını kaçırmıştı. Sararıp soldu. Kısa sürede lokmalardan, benim havan mermisinden korktuğum kadar korkar oldu. Artık çoğu kez lokmalar yüzünden sağlık amaçlı upuzun yürüyüşler yapıyorduk. Rıhtımda, ana caddelerde. Ne var ki Napolitan'la giremez olmuştuk dondurmalar yüzünden, çünkü onlar da bayanları şişmanlatır. Oturmak için onun odasından daha konforlu bir yer düşünemiyordum. Her tarafı uçuk mavi, yanda da bir banyo. Dostlarının fotoğrafları her yerde, imzalı, az sayıda kadın, çok sayıda erkek, yakışıklı delikanlılar, esmer ve kıvırcık saçlı, onun tipinde, bana onların göz renginden söz ediyordu. Bir de şu içli, afra, tafralı ve hepsi de sonsuza dek ibareli sunularından. Başlangıçta edep açısından biraz tedirgin olmuyor değildim. Hani bunca portre arasında sonra insan alışıyor. Ne zaman onu öpmeye ara versem lafı yine o konulara getiriyordu. Ya savaş ya da lokmalar. Kurtuluşu yoktu. Sohbetlerimizde ayrı bir yeri vardı Fransa'nın. Lola'nın gözünde Fransa, zaman ve mekan açısından sınırları pek belirgin olmamakla beraber şövalyelik ruhu taşıyan bir tür kişilik olma özelliğini sürdürüyordu. Üstelik şu sıralar tehlikeli biçimde yaralıydı. Tam bu nedenle de çok heyecanlandırıcıydı. Bana gelince ne zaman Fransa'dan söz edilse elimde olmadan kendi tatlı canımı düşünmeden edemiyordum. Bu durumda da haliyle coşkudan yana çok daha çekinceliydim. Herkesin dehşeti kendine. Ne var ki seks konusunda verici olduğu için sözlerini dinlerken ona asla karşı çıkmıyordum. Ancak maneviyat açısından onu pek de tatmin edemiyordum. Fazlasıyla içli, ışıl ışıl olmamı isterdi. Oysa ben kendi açımdan neden öyle yüce ruhlu olmam gerektiğini kavrayamıyordum. Aksine tam zıt bir ruh halini sürdürmem için her biri karşı konulamaz bin türlü sebep görüyordum. Lola aslına bakılırsa mutluluk ve iyimserlikten ötürü sayıklayıp duruyordu. Tıpkı yaşamın iyi tarafında duran, ayrıcalıklar, sağlık, güvenlik tarafında duran, önlerinde de daha upuzun bir yaşam süresi olan tüm insanlar gibi. Manevi değerler konusunda beni taciz ediyordu. Hiç ağzından düşürmüyordu. Maneviyat, beden sağlıklı olduğu sürece onun kibri ve zevkidir. Ama hastalanır hastalanmaz ya da işler kötüye gittiğinde bu kez de derhal o bedenden kaçıp kurtulma isteğidir. Bu iki tavırdan o an için çıkarlarınızı en keyifli biçimde hizmet edenini seçersiniz, işte o kadar. İkisi arasında seçim yapabildiğiniz sürece mesele yok. Ancak ben artık seçim yapacak durumda değildim. Beni nasıl bir geleceğin beklediği belliydi. Sapına kadar gerçeğin içindeydim. O kadar ki nereye gitsem kendi ölümüm de bir anlamda peşimden geliyordu. Adım adım. Bir tecilli cinayet kurbanı olma kaderimin dışında bir şey düşünmekte zorlanıyordum. Oysa herkes bu kaderin benim için gayet doğal olduğu kanısındaydı. İnsanın ne dediğini bilmesi ve bunu bir daha asla unutmaması için mutlak doğrular dışında herhangi bir şey anlamanıza olanak vermeyen bu bir tür bilinçli, sağlığı yerinde ertelenmiş can çekişmeyi dağarcığına atmış olması gerek. Ben şöyle bir sonuca varmıştım. Almanlar isterlerse buraya gelsinler, her şeyi yakıp yıksınlar, katletsinler, yağmalasınlar oteli, lokmaları, Lola'yı, Tüyleri'yi, bakanları, yardakçılarını, La Coupole'ü, Louvre'u, büyük mağazaları, çullasınlar kente. Tanrı'nın gazabını uğratsınlar kenti, gerçekten de bundan daha tiksindirici, en ufak bir şey eklenecek hali kalmayacak derecede yozlaşmış olan bu koca kerhaneyi cehennem ateşiyle yaksınlar. Benim bu işte gerçekten kaybedecek hiçbir şeyim yoktu, hiç, aksine. Ev sahibinizin evi yandığında sizin kaybedecek fazla bir şeyiniz yoktur. Nasıl olsa sonunda bir yenisi gelir, hatta belki de aynısı. Almanya'da Fransız ya da İngiliz ya da Çinli. Kirayı yatırmanızı ister, bir punduna getirip, değil mi? Mark olarak mı, frank olarak mı? Nasıl olsa ödemek gerekecek olduktan sonra. Sonuç olarak moral bomboktu. Savaş hakkında ne düşündüğümü söyleseydim ona, yani Lola'ya, benim basbayağı bir canavar olduğumu düşünürdü ve beni mahremiyetinin son nimetlerinden de mahrum kılardı. Dolayısıyla asla ona böyle itiraflarda bulunmaya kalkışmıyordum. Üstelik bazı başka zorluklarla ve rekabetle baş etmem gerekiyordu. Kimi subaylar elimden kapmaya çalışıyorlardı onu, yani Lola'yı. Rekabetlerine karşı koyabilmek zordu. Hele onların ellerinde Legion d'honneur nişanlarının yarattığı cazibe gibi bir silah varken. İşin kötüsü, Amerikan gazetelerinde şu ünlü Legion d'honneur'den çok sık söz edilir olmuştu. Hatta sanırım boynuzlandığım seferlerden iki ya da üçünde ilişkimizin ciddi bir tehdit altına girmesi işten bile değildi. Tabii eğer o hoppa birden benden daha üst düzeyde bir yararlılık keşfetmiş olmasaydı. Sabahları onun yerine lokma tatmak. Bu son dakika uzmanlığı beni kurtardı. Söz konusu olan ben olduğum için yerine geçmemi kabul etti. Ben de değerli bir savaşçı değil miydim? Yani bu önemli göreve layık biri. Artık o andan itibaren sadece sevgili değil, aynı zamanda ortaktık da. Modern çağlar işte böyle başlamıştı. Onun vücudu benim için hiç tükenmeyen bir sevinçti. Bu Amerikalı vücutta gezinmekten asla bıkmıyordum. İtiraf etmeliyim ki benim de azgın bir domuzdan farkım yoktu. Asla da olmadı. Hatta kendimi şu pek keyifli ve pekiştirici kanaate bile kaptırdım. Zarafeti bu kadar cesur, manevi coşkusu bu kadar çekici bedenler üretmeye yatkın olan bir ülke insana kim bilir daha nice temel keşifler sunuyordur. Biyolojik anlamda elbette. Lola'yı mıncıklaya mıncıklaya bir karara vardım. Er ya da geç Amerika Birleşik Devletleri seferine çıkacaktım. Hacca gider gibi, hem de ilk fırsatta. Bu derin, mistik açıdan anatomik macerayı sonuçlandırmakta rahata ve huzura kavuşmam gerçekten de mümkün olmadı. Oysa acımasızca ters ve sorunlu bir yaşam serüveninden geçecektim. Böylece Lola'nın poposu aracılığıyla yeni bir dünyanın mesajını almış oldum. Yanlış anlama olmasın, Lola yalnızca bir bedenden ibaret değildi. Elbette vahşi kedilerinki gibi biraz şehlamtrak gri mavi gözleri yüzünden oldukça gaddar olmakla birlikte ufak ve sevimli bir kafayla da taçlanıyordu o beden. Ona karşıdan bakmak bile ağzımı sulandırmaya yetiyordu. Sek bir beyaz şarap içmiş gibi feci buruk. Bayağı sert bakışlardı yani. Hem de buraların hemen tüm bakışlarında rastladığımız türden. Fragonar'ın fırçasından çıkma o oryantal, ticari, sevimli canlılıktan da yoksundular. Çoğu kez yandaki kafelerden birinde buluşurduk. Sayıları gitgide artan, çoğunlukla da hırpani kılıklı gaziler sokaklarda topallamaya başlamışlardı. Onlar için yardım toplanıyordu. Bilmem ne günleri, şunlar ya da bunlar yararına ama özellikle de günleri düzenleyenlerin yararına.